Yasin 22. Sohbet. Euzu billah, euzu billah, euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayr. Sübhaneke la ilme lena illa me allamtena, inneke entel alimul hakim. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeden min lisani yefkahu kavli. Ve emmel ba'd. Evet, Yasin suresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. sayfasına gelmişiz Yasin'in. Geçen hafta da çok hoş konuları işledik. Çünkü cennet olunca hoş oluyor konular. Bu 55, 56, 57 ve 58 cenneti ayetler. Fakat geçen hafta bir enteresanlık vardı hatırlarsanız. Bütün meallerde hemen hemen bu 55. ayet cennetle ilgili olduğu söylenmesine rağmen sadece cennetle ilgili değil, kıyamet gününde de Allah'ın özel ikram ettiği kullarına da burada bir hitap olduğunu, bu ayetin tecellisinin aynı zamanda da kıyamet gününde el-yevm denilen kıyamet gününde, din gününde de herkese değil ama en azından bir kısmına tecelli ettiğini ayetlerle göstermeye çalışmıştık. Allah bizi onlardan eylesin inşallah. Tekrar bir giriş yaparak 58. meşhur beklenen ayeti açıklamaya gayret edeceğiz inşallah. Allah muvaffak ederse. İn bismillah inne ashabel cenne. Şüphesiz ashabal cennet, yani cennet ashabı. El yevme, o gün, fi şugulin, bir şugul, bir meşguliyet, bir iştigal içindedirler. Bunlar Türkçe de biliyorsunuz. Yani şu okuduklarımın hiçbirisi yabancı değil sanki Türkçe'de. Sadece sıralaması farklı. Bir şugul içindedirler. Meşguliyet içindediler. Nasıl bir meşguliyet? Aynı zamanda onlar fakihundurlar. Yani sevinçlidirler, mutludurlar. Bir mizahi olayla karşılaştıklarında insanın mutlu olması gibi o ikram edilenler karşılığında da onlar sevinç içindedirler. Hüm ve ezvacuhum, onlar, hüm onlar ve ezvacuhum, ezvac zevç kelimesinin çoğuluydu biliyorsunuz. Zevce olarak Türkçe'ye geçmiş, eşi manasına geliyor. Onlar ve eşleri. Fî zılâl, gölgeler içindedirler. Gölgeliklerdedirler ya da alel erâ iki müttekiûn. Koltuklar diyelim ya da koltuklar, tahtlar, divanlar, döşekler olarak çevriliyor bu. Onlara üzerinde müttekiûdurlar. Yani yaslanıp oturmuşlardır. Buraları biraz açıklayalım. Aşağı doğru geleceğiz. Bir kere inne ashabül cennet dediği zaman inne ile başlıyorsa bir cümle şüphesiz manasına geliyor. Yani şüphesiz de bak ne var? Kafanda soru işareti şüphe olmasın. Şüphesiz ki öyle olacaklardır. Yani demek ki insanların kafasında böyle bir tereddütler varmış acabalar. İşte acabalara karşılık veriyor. Onlar
İnan ki.
İnan ki yani tereddütün gitsin. Kafanda tereddütün mü var? Gitsin böyledir diye. El yevme demesi de bir şeyin Arapçada evvel gelmesi vurgu içindir. Normalde fi şuulin ve fakihun el yevme demesi lazım. Yani zamanın sonda gelmesi lazım ama başta gelmesi de özellikle o gün ha bak denmesi. Benim bildiğim kadarıyla el yevm yani Bugün demek el yevmi. Yevmiye Türkçe değil mi? Yevmiye deniyor. Yani günlük manasında. Asıl gün, o gün, yani bugün. Neden el yevmi denmiş? Çünkü Fatiha'dan da biliyoruz. Fatiha biliyorsunuz çok konsantre, Kur'an'ın özeti gibi bir ayet Maliki Yevmiddin'e tahsis edilmiş. Yani din gününe. Bakın orada ne diyor? Din günü diyor. Maliki sahibidir. El yevm. Bakın el yevm ifadesi orada geçiyor. Din. Din gününün sahibi. Demek ki o din günü Allahu Teala'nın çok önemsediği bir gün. Bütün sistemin anlatılıp, bakın aslında sistem böyle böyleydi. Siz de bu sistem içerisinde, özellikle insanlara hitap olarak söylüyorum, halife kılındınız. Yani Allah'ın yetkileri, benim yetkilerimi yeryüzünde kullanmak üzere size verildi. Sizin bu durumda nasıl davranmanız gerekiyordu? Ama nasıl davrandınız? Gördünüz mü asıl gerçek neymiş? Fakat siz nasıl davrandınız? İşte o gün onun gösterildiği ve Fatiha'da söylemiştik. Allah'ın diniyle kendi dinini nasıl özdeşleştirdin, nasıl örtüştün, nasıl gerekenleri hangi seviyede yaptın görüleceği bir gün. Dolayısıyla Allahu Teala o el yevmi, o günü çok önemsiyor. O yüzden de işte o gün denmesi de ikram edilenler olarak, hani bir önceki ayette diyordu ya, o vakit onların hepsi huzurumuza toplanıp getirilmişlerdir. Artık o gün kimseye zerre kadar zulüm yapılmaz. Ancak yapmış olduklarının karşılıklarını bulursunuz diyor ya. İşte ilk ikram edilenler olarak Rabbim onu bir gösteriyor. Ha, şüpheniz mi var? Neye şüpheniz mi var? Bir öncekinde diyor ki ancak yaptıklarının karşılığını bulursunuz. Kimseye zulüm edilmez. Ne demiştik o zaman? Zulmedene ancak zulmü kadar zarar var. Ceza var. Ama iyilik edene mislilerince. Şimdi insanın kafasında bir tereddüt olabilir. Ya öyle mi gerçekten? Ya şüphen mi var? O gün o cennet ashabı var ya, iyilik yapanların kendilerinden beklentilerine karşılayanların maksimumlarının işte o gün onlar bir şugul meşguliyet içerisindedirler ve onlar mutluluk içerisindedirler. Şüphen olmasın. Yani Allah'ın rahmetinden şüphen olmasın. Zalimlere yaptıklarının birebir karşılığı verilecek. Ama Allahu Teala Rahmandır, Rahim'dir, Kerim'dir, cömerttir. İyilik edenlere de katlarınca, yani bir yapmışsa yüzlerce, binlerce, hatta karşılığı olamayacak şekilde ikram edilecektirin vurgusu var. Ama el yevm demesiyle de o gün bile.
Bir adaletin tecellisi, bir rahmetin tecellisi.
Evet, birisi adaletinin tecellisi, birisinin rahmetinin tecellisi. Ama yani rahmetinin tecellisinde şüphen olmasın. Mesela biz ne bekliyoruz? Namaz kılıyoruz. Namazın karşılığında bir sevap bekliyoruz. Bir kere Allahu Teala diyor ki birebir adaletli olsa giremezsin. Yani namazına falan güvenme. Sabahtan akşama kadar kılsan bile ne? Ancak benim rahmetimle girersin. Bunun da vurgusu var orada.
O güne kadar beraberler miydi mücrimlerle şeyler?
Evet, o zaten şeyde bu o güne kadar beraber zaten 59. ayette onun ifadesi var. Remcezul yevme eyyuhel mücrimin. O gün ayrılın dedi o.
Mahşer
O mahşer günü beraber ama onları davet ediyorlar özel bir yere. Bakın bu herkes değil ama yani cennet ettin yani hepsi değil. Hani VIP dedik ya özel bir grup olduğu. Bununla ilgili ne var? Mesela hadislerde işaret var. 7 gruptan bahsediliyor. Arşın gölgesi altında gölgelenecek. O arşın gölgesi altında gölgelenecek grubun da buna olduğu söyleniyor. Onlar hatırlar mısınız neydi? Yok yok o değil şeyde. Allah için birbirini sevenler, gönülleri camide, mescitte atanlar, her ay 3 gün oruç tutanlar, çok güzel bir kadın ya da bu ömrün içinde geçerli, kendisini çağırdığı halde icabet etmeyenler, Başka neler vardı? Hazırlamıştım ama neyse onu bir şeyde bakarız. Yani öyle özel bir grup var. Yani gençliğinde ibadet edenler. Yani yaşlılığında değil, gençken ibadet yolunda olanlar. Bunlar özel kullar işte. Hani bunun olduğu da ifade ediliyor. O olur, hesapsız cennete girecekler de var. Çok özel bir grup olabilir. Neyse konuyu zaten geçen hafta bunu teferruatıyla işledik. Konumuz bu değil. El-Yevm olduğunun göstergesi o gün olduğunun. Devam edelim. Hüm, onlar ve ezvacuhum. Yani bakın sadece onlar değil, onların zevceleri de. Şimdi bu konuda tereddüt edilmiş. Yani bu dünyadaki eşler mi? Yoksa ahirette de olsa yine iki şık var. İnsan olan eşleri mi? Zevceleri mi? Yani ahirette de bir zevcelik eşlik söz konusu olacak. Yani insanlardan mı? Yoksa cennet ehlinden olan melekler olduğu söyleniyor. Huriler mi olduğu ya da bayanlar için de farklı olabilir mi olduğu konusunda çok teferruat var. Yani internete girin bu konuda çıkamazsınız. Yani çok değişik. Ama biz eşleri. Farklı bir yorumu getirmek istiyorum burada. Onlar ve eşleri deniyor ya. Burada da nefisleri olduğuna ilgili bir iddia var. Yani derin manalarıyla. Çünkü cennet biliyorsunuz aynı zamanda nefislerinin ikram yeridir. Onlar ve eşleri yani nefis ayrı bir şey mi kişiden? Nefis neredeyse aynı demek. Hani manasında biliyorsunuz. Nefsi dediğin zaman tıpkısı manasına geliyor. Ama kişiye bir bilinç verilmiş biliyorsunuz. Bir de nefsi var. Bununla ilgili olabilir. Neler dermiş? Onlar zılal içerisindelermiş. Zılal ne demekti? Gölgeler. Dünyaya göre bakarsak, dünyada bile gölge çok büyük bir nimet. Bunu sıcakta şey olanlar bilir. Bir anımı anlatayım. Ümrü'ye gitmiştik. Hep böyle biz klimalı alanlardayız, şeydeyiz. Fazla hissetmiyorsun açıkta da bile olsa. Bir hastaneye gitmemiz gerekiyordu. Bir rahmetli halamız vardı onunla beraber. Biraz da uzakta. Yine şehrin içindeyiz. Ya bir yürüdük orada. Allah'ım ya Rabbim başımıza bir güneş vurmaya başladı. Yine şehrin içindesin. Başımıza örtecek bir şey de almamıştık. Fazla gölgelik bir alan da yok. Bir elektrik direğinin gölgesini hatırlıyorum. Elektrik direğinin gölgesi kafamızın üzerine durduğunda serinlik geldi. Ve orada durduk, elektrik direğinin gölgesinde biraz bekledik. O zaman anladım bu ayeti. Ya dedim gölge ne kadar kıymetliymiş. Yolda geçerken küçücük bir gölgelik bile kıymetli. Yani ve bu Arap toplumuna indi özellikle değil mi birinci anlamda? Onlar için o gölgenin nimet olarak verilmesi ne kadar büyük bir şey onu düşünün. İkincisi, kıyamet sahnelerinden geçen sefer bahsetmiştik. Güneş öyle yaklaştırılacak diyor ki, tabii o zamanın şartlarıyla insanlar inanılmaz derecede terleyecekler. Daha biz dünyadayken tahammül edemezken o kıyamet gününün zorlukları içerisinde gölgenin değerini bir düşünün. Hani kimileri ayaklarına kadar, kimileri bacaklarına kadar, kimileri çenelerine kadar, kimileri kulak memesine kadar terleyecek diyor. Ve insanlar birbirleri içerisinde sıkış tepişken, o sırada gölgenin ne kadar kıymetli olduğunu düşünün. Arşın gölgesi altında gölgelenecekler diyor ya işte. Bir de arşın gölgesi altında gölgelenmek olayını düşünün burada Zılal. Bakın daha şeydeyiz, din günündeyiz. Cennet bile değil yani. Ve de bunun bir de cennetteki karşılığını düşünün. Nasıl bir gölgelik? Ağaçların altındaki gölgelik. Ama yine de diyorum, biraz sonra meyve konusunda yapacağız. Ne kadar düşünürsek, ne kadar bazı çağrışımlar olursa olsun, cennetin ikramlarını birebir anlamak mümkün değil. Ancak bu tarafta verilenlerle hissedebilirsin. Daha derin boyutuyla şu var, onu da şey yapmak istiyorum. Gölge nedir biliyor musunuz? Bir alt boyuttur. Şimdi küp düşünün. Küp 3 boyutludur değil mi? En boy yükseklik. Bunun gölgesi nedir? Karedir. Dörtgendir. Ama 2 boyutludur. Bir cisme ışık vurulduğu zaman onun silüeti aşağıya yansır değil mi? Orada iki boyut vardır. En ve boy vardır. Üçüncü boyutun gölgesi bir alt boyutudur. Onun da bir gölgesi çizgidir eğer olsaydı. Şimdi boyut kavramlarıyla düşündüğümüzde olayı, gölge bir alt boyutu temsil eder. Mesela size bununla Kabe ile ilgili örnek vereyim. Hazreti Adem cennetten indirildiğinde yeryüzünde çok büyük zorluklar da yani yaşamışlardı. Ama en büyük zorluk yöneleceği bir şey arıyor. Yani Allah kalbinde. Fakat cennette aşina olduğu bir şeyi arıyor yöneleceği. Beyt-i Mamur'u duydunuz mu bilmiyorum. Beyt-i Mamur meleklerin kâbesi. Yani melekler yukarı semavatta onun çevresinde dönüyorlar. Bir nur. Nur suresindeki o hani temsil eden lamba aslında onu da temsil ettiği ilgili bir rivayet var. Onun etrafında dönüyorlar. Ona aşina. Yeryüzünde de yok. Rabbim işte onun gölgesini yeryüzüne indiriyor. Kabe. Yani Kabe'yi. Onun etrafında dolanıyor. Aslı onun yukarısı Beyt-i Mamur. Yani bu anlamda ne oluyor? Kabe yeryüzündeki Beyt-i Mamur'un gölgesi olmuş oluyor. Yani iz düşümü olmuş oluyor. Aslı orada değil. Buradaki Kabe bile senede bir, ömürde bir kez ziyaret edilmesi mecburi olan bir yerdir. Hani içimizden hac yapmayan varsa, tabii imkanı olanlar için söylüyorum, mümkün o kadar aceleye alsınlar. Çünkü çoğu rivayetlerde ilk sorulacak şey namazmış, öldükten sonra. Bir rivayet okudum, orada da hacmış. Neden ziyaret etmedin diye. Bu anlamda Allah'ın şiddetle tavsiye ettiği ve zorla olduğu bir yer, yukarıdaki boyutun nesi? İz düşümü, yani gölgesi. Bunu matematikle biraz açıklamak istiyorum. Çünkü bu sohbeti dinleyenlerden matematikle ilgilenenler de var. Emine Hanım'ın dikkatini çekecektir. Matematikte hani üstlü sayılar vardır. Hani x var, x kare var üstünde, bir de x küp var. Yukarı doğru gidiyor onlar, biliyorsunuz. Gölgesi bir üstlük derecenin aşağı inmesi. Mesela x5 ise onun gölgesi x4. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bir boyut altı anlamına geliyor. X3 küp, en boy yükseklik ya. Onun bir gölgesi x kare. Yani kareyi biz nasıl hesap ediyoruz dikdörtgen aranı? En ve boyun çarpımı. Küpü nasıl yapıyoruz? En boy yükseklik. İşte küp olursa üçlü bir boyut, bir altı ikili bir boyut. Yani bunları niye anlatıyorum? Burada zilaldedirler derlerken gölgededirler. Yani Allah'ın zatının bir alanını düşünün. Onun idrak edilmesi çok zor. Onun aşağılara doğru tecellileri bir alt boyutun gölgesi oluyor. Yani cennetteyken, yani o din gününde ya da cennetteyken orada gölge olan şey bir üst boyuttaki Allah'ın zatının ya da esmalarının müşahedesinin daha kaldırılabilir, yumuşak olduğu bir alt boyut olduğunun ifadesi. Yani insanlar cennete gittiklerinde o keyif içerisinde olacaklar ama bu dünyada bizim algıladığımızdan daha farklı olarak oradaki müthiş esma tecellilerinin etkisini hissettikleri bir gölgelik olacak o. Rastgele bir gölgelik değil. Alel eraik Erike fiili var burada. Erike ismi var oradan. Erike işte taht, koltuk, divan gibi şeye geliyor. Ama asıl neymiş biliyor musunuz? Bu misvak ağacının yapıldığı arak ağacı var. Duymuşsunuzdur belki. O ağaçtan yapılan koltuğa erike deniyormuş. Kıymetli bir ağaçmış. Özellikle ondan yapılana erike deniyormuş. Ve özellikle nerede kullanılırmış biliyor musunuz? Düğünlerde gelinin oturacağı yerde kullanılırmış bu. Yani herkesin oturduğu değil. Gelin değil mi? Başrol oyuncusu, esas kız gelin yani orada. Evet. Gelinin oturduğu koltuk. Bir şey çağrıştı mı size burada? Celaleddin Rumi'nin bir ifadesi var. Ne diyor? Düğün gecesi diyor. Şebi Arus. Düğün gecesi. Yani düğün gecesinde ne olur? Düğün olur. Allah'la kavuşmasını, ölmesini Allah'la kavuşma ve düğün olarak adlandırmış. İşte orada oturulacağı, oturtulan koltuğa da ne deniliyor? Erike. Taht misali.
Ölüm lafı geçmiyor zaten, dikkat etsin. Ölüm lafı geçmiyor şeyde.
Evet, geçmiyor. Yani bir mümin doğru yaşar da Allah'ın dostu, velisi olursa öldüğü zaman düğünü oluyor onun. Öldükten sonra da işte o günde, kıyamet gününde de ve sonrasındaki cennette de işte gelinin oturtulduğu en ikram dolu koltuklara oturuluyor. Oturtuluyorlar onlar. Müttekiun yaslanmış bir şekilde birbirleriyle sohbet ederek. Şimdi alttakilerin halini düşünün. Neresine kadar irinle dolu ter. Bir de onların ikramına bakın. Bunun bir de cennette olduğunu düşünün. Cennette şimdi müminler oturdu karşılıklı tahtlara. Orada ne sohbet edecekler, ne sohbeti yezdan edecekler.
Bunu da Rabbim... İbn-i Abbas bu konuda orada oturanlar diyor, hani güzellik oturanlar yakınlarını düşünemeyecekler diyor. Yani cehennemlikleri, akrabası, eşit dozunlar, o düşünceylerle kaldı onlar. Çok enteresan bir şey.
Tabii canım, onunla hiçbir şey akıllarına gelmeyecek ki onu gördükten sonra. Evet. Devam edelim. 57. Lehum, onlar için vardır. Fiha, orada, nerede? İşte cennet diyelim artık buna. Şimdi cennet sahnelerine bir geçiş olsun burada. Fakihetun, meyveler vardır. Ve lehum ma yedde'un. Ve yine onlar için vardır. Ma, o şeyler ki yedde'un. İstedikleri, talep ettikleri vardır. Bu yedde'un, temenni etti, gönlü çekti manasına geliyor. Açıklayalım. Lehum, onlar için vardır. Fiha, cennette, fakihetun, meyveler. Şimdi bu Hazreti Adem'le ilgili kıssaların en önemli kısmı Bakara'da geçiyor. Bakara'nın o kıssaların arkasında da cennetle ilgili sahneler var. Orada diyor ki insanlar cennete girdiklerinde, müminler cennete girdiklerinde diyeceklermiş ki bunlar bizim dünyada verilenlerin benzerleri diyeceklermiş. Ne kadar da benziyor. Yani bir aşinalık var ama orijinali orada. Biz onun bu taraftaki ancak iz düşümünü görebiliyoruz. Yani neyini görüyoruz? Bir anlamda gölgesini görüyoruz. Yani bizim burada yediğimiz meyveler, tatlar, haz almıyor muyuz, lezzetler? Onların asılları orada. Şimdi, ama plastik gibi de çok lezzetli bir plastik yani kokular. Dediğini anlıyorum. Şimdi bu taraftan cennete bakarsan hakikaten plastik ama evet, plastik ama cennetteki şeylerine bak, dünyadan bakarsan da çok büyük nimet. Yani nereden bakacağınla alakalı bir şey o. Şimdi o biraz evvel söylemeyi unuttum. Bu hani bir gölgesi kavramını şey yapayım. Bu taraftaki ışık var ya. Aslı bunun ne biliyor musunuz? Nur. Hani en-nur var ya Allah'ın esmalarından nur. Hani Allah'ın nuru semavati vel ard. Allah semanın ve arzın nurudur. O asıl nurun bu dünyadaki görüntüsü ışık. Yani onu üç boyutlu düşünürseniz dünyadaki iki boyutlusu. Mesela bunu Einstein dünyadaki halini çok güzel özetlemiş. Tabii yani bilimsel olarak özetlemiş ve Nobel ödülü almış. Hem tanecik gibi davranıyor ışık. Işığın, bunlar hani ilkokulda, ortaokulda, lisede okuduğumuz şeyler. Işık neden oluşuyor? Fotonlardan oluşuyor. Foton hem tanecik özelliği gösteriyor, hem dalga özelliği gösteriyor. Yani tanecik ne? Top. Topu atıyorsun, duvara atıyorsun ya, öbür tarafa aynı attığın açıda yansıyor. Işık da öyle. Fotonu gönderiyorsun, bir yere çarpıyor. Aynı ışık doğrultusuna gidiyor. El fenerini tuttuğunuzda bir duvara, değil mi? Öbür taraftan yansıması oluyor aynadan. Bu tanecik özelliği aynı zamanda dalga özelliği gözüküyor. Dalga özelliği göstermesinin ne şeyi var? Birbiri içinden geçebiliyor ışıklar. Yani iki el fenerini bir bu tarafa tutuyorsun, bir çaprazlama tutuyorsun. Kırmızı ışık öbür tarafa gidiyor. Mavi ışık mesela ya da sarı ışık bu tarafa gidiyor. Işıkların birbirine çakıştığı yerde tanecik özelliği gösterse birbirlerine çarpıp iletmemeleri lazım. Ama birbiri içinden geçiyorlar. İşte bu da dalga özelliği. Hem tanecik o özelliği gösteriyor, hem dalga özelliği gösteriyor. Bu ışığa ait olağanüstü bir şey. İşte bunu Einstein gösterdi, ispat ettiği için ilk Nobel ödülünü oradan aldı. Bunun bizde ne şeyi var? Yani bu bizim anlayacağımız bir şey değil. Ya bir şey hem tanecik hem dalga özelliği nasıl gösterir? Gösterir çünkü onu öbür tarafta anlayacaksın. Nuru gördüğünde, aa asıl bu nur buymuş diyeceksin. Bak nurun bu taraftaki görüntüsünü de demiyorum ha. Nurun öbür taraftaki görüntüsü. Yani nurun bu taraftaki görüntüsü de vardır ama asıl nurun görüntüsü orada çok farklıdır. Aa buymuş diyeceksin. İşte onun gölgesi ışık. E neresi gölge canım? Aydınlık. İşte bir alt boyutu öyle yani. İşte meyveler de böyle fakihatun. Bizim bu taraftaki meyveler o tarafın gölgesi, iz düşümü. Aslını orada göreceğiz. Aa ya elma bu muymuş ya? Ama bu tarafta işte Allah-u Teala oraya gidince şoklanmayasın diye, bir, kaldırabilirliğin olsun diye, iki, daha bu tarafta bile Allah'ın cemali nimetlerinin görüntüsünü göstersin diye bu tarafta da veriyor. Ve öyle ki o elmayı, ya yani elma örnek, meyveyi yediğinde ya da cenneti diğer hazlarla karşılaştığında sana Allah'ı hatırlatacak değerler de var onda. Yani elmayı yiyeceksin ama bir anda Allah'ı hazlar alacaksın. Yani mesela onu bu tarafta şey anlatayım. Oğlunu kızını çok özlüyor. Elbiseyi bir görüyor, kokluyor. Ya sanki o. Yani elbise koyunun yününden örülmüş bir şey. Ama onda o var. Değil mi? Bebeği görüyorsun, çocuğun bebeğini için gidiyor. Ya bebek, oyuncak. Ama onda o var. Onu hatırlatıyor. Bana her şey seni hatırlatıyor. Allah güzel oldu var ya. İşte bu tarafta da var ama öbür tarafta çok kuvvetli.
Onun bir şeyi var ya, Mecnun'un.
Ya Mecnun da öyle. Aşk olduğu için. Sevmesi. Evet. Yani ondan köpeğin gözünü öpüyor. Ya niye köpeğini öpüyorsun diyor. Ya diyor. Onda diyor Leyla var diyor. Onu öpüyorum diyor. Köpeği öpmüyor ki. Daha bu tarafta böyle arkadaşlar. Öbür tarafta işte neden meyve demiş? Mutluluk veriyor sana, haz veriyor ama yaratıcısını hatırlatıyor. Ya 58'e gelemeyeceğiz, devam edeyim. Ve lehum ma yeddun, onlar için davet ettikleri, talep ettikleri şey var. Bunun kökü dua arkadaşlar bu kelime. Davet, dua. Aslında ne biliyor musunuz aslında? İddia ettikleri şeyler vardır. Bunun mastarı Türkçe'ye iddia olarak girmiş. Allah yani o kadar şey ki dur bakayım kaç dakika var. İyi vaktimiz varmış.
18 dakika.
Tamam. Hani ben bu şey yaptım. Talep ettikleri şeyler vardır. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Önce basitinden açıklayayım sonra şeyine geçeyim. Cennet o kadar ikram yeri ki orada ne talep ettiklerse ne istediklerse verilecektir. Yani canım bir şey mi çekti? Tak önünde. Canın şu meyveyi mi çekti ya olsak? Tak orada. Hatta öyleymiş ki yakınlaştırılmış meyveler diye bir Kur'an'da ifade var. Ağaçın üstünde ya. Vay bu ne güzel meyve. İstiyor musun? Sana yaklaşıyor. Yani erişmen kolay anlamında. Kıyafetler değişiyormuş. Mesela deseni üzerinde var ya, sürekli değişken. Ya bir de şöyle olsa dedin. Ah tamam, öyle. Yani ne istiyorsan orada istemen yeterli. Bazı meallerde şöyle geçiyor, burada. Neden Allah direkt vermiyor da istemene bağlı kılmış? Hani şöyle bir söz var ya, dile benden ne dilerse. Bu bile heyecanlanıyor. Ne dilesem olacak mı? Peki ya. Şunu desem verir mi acaba? Bak bir heyecan oldu değil mi içinde? Ya şunu istiyorum. Tamam veriyorum. Yani bu da ikram çeşitleri içindenmiş.
İsteğini karşıladı bile Cenab-ı
Hak. Yani istemeden de veriyor. Bak ne diyor orada? Fakihetum var diyor. Meyveler var diyor. Değil mi? Yani senin tahmin edemeyeceğin boyutta öyle de ikram ediyor. Bir de sana bırakıyor, senin sınırlarına bırakıyor. O sınırların içerisinde de söylediğinde de oluyor. Bu da sevindirmenin farklı bir yolu. Mesela sürpriz yaptı, sürpriz bir sevindirmedir değil mi? Beklemediği bir şeydir, tahmin edemediği bir şeydir. Bu da sevindirir. Bir de açık çek verirsin, ne istersen yapacağım, ne istersen, evet. Ya şunu istiyorum verdi, vay be babama bak ya, ne istediysen verdi. İkisi de ikram olmasına rağmen ikisinin de farklı bir ikram çeşidi var. Farklı bir mutluluk edici tarafı var.
Allah kendini istemediğini ister, sever diye bir şey var. Evet,
tabii,
de bir söz var, evet.
Talep de ediyorsun. Bu kelimenin iddia ile ilgili kısmı şu. İddiada bir hak var değil mi? Yani kendinin olduğunu, davalı olduğun bir şeye de iddialı olursun. Peki onların iddia ettikleri şey orada vardır, onlar için verilir ne demek? Dünyadan düşünelim. Dünyada şimdi dalga geçiliyor. Hatırlıyor musunuz önceki aşamalarda? Alay ediliyor. Ya yeniden yaratılış mı, yaratılış bile şüpheli. Bir de cennet var. Ya peki orada şöyle şöyle mi olacak? Bunlar mı verilecek? Mümin ne yapıyor? Kafirle iddialaşıyor. Evet, o iddialaştığı şey var ya, orada veriliyor. Sen olduğunu iddia ettin ya orada. Tamam, sana burada veriliyor. İkinci manası, bu iddia biraz nefissel bir şeymiş. Hani iddialaşıyorsun ya, hani talep konusunda değilsin. Kelime manası bir de şuna geliyormuş. Kendinin olduğunu, hakkın olduğu bir şey konusunda ısrarmış. Yani talep ediyorsun. Şimdi nefis de, biraz sonra açıklayacağız, orada daha yanacaksınız. Kendinin yaratılmış olduğu şeyi sahipleniyor. Ben onu istiyorum diyor. İddia ediyor yani. Burayla ilgili. Bu biraz sonra daha iyi anlaşılacak. Hani kelimeleri atlamak istemiyorum. Biraz da ondan yapıyorum. Şimdi gelelim 58'e. Selamun kavlem mir rabbir rahim. Şimdi bu ayetin diğerlerinden sonra gelmesi niye biliyor musunuz? Ya meyve var, istedikleri var, koltuklara şey yapacaklar, gölgelikler var. Ama asıl nimet ne biliyor musunuz? Cennetin zirvesi ne biliyor musunuz? İşte bu. Yani öncekileriyle bir hazırlıyor Rabbim. Mayette onun diyor, canları ne çekerse var. Yani sınırını tahayyül edemiyorsun. Hem ikram var, sürprizler. Hem senin talep ettikleri var, bir şey kalmadı zannediyorsun. İşte Allah-u Teala diyor ki, selam. Selam vardır diyor. Gavlen. Bir kavil, söz vardır. Nereden? Rab'dan. Nasıl Rab? Rahim Rab. Şimdi şeylerine gireceğiz. Ayrıntıdan girsen.
Rahman demiyor, Rahim.
Rahim diyor tabii canım. Güzel yakaladınız. Allah. Şimdi cennet nimetleri. Biraz kısa yoldan gireyim. Bu Ruhul Beyan'dan okuyacağım. Bugün çok noktasal şeyleri var. Süper. Bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Burası hadis bakın. Cennet ehli nimetler içindeyken, hani biraz önceki ayetleri düşünün, birden üzerlerinde bir nur parlar. Bunlar Peygamber Efendimiz sözleri, ona göre dinleyin. Onlar başlarını kaldırırlar ki ne görsünler? Rab üst taraflarından onlara tecelli etmiş. Allah onlara selamun aleyküm ya ehlel cennet. Selam size ey cennet ehli buyurur. İşte onlara rahim olan Rabbin söylediği selam vardır. Ayeti bunu anlatmaktadır. Hadisi görüyor musunuz? Yani Allahu Teala kendisiyle ikram ediyor.
O gölgelikler, meyvelikler hepsi...
Şimdi gölgelikler, meyvelikler falan var ya, unutuluyor. Bir yerde bir cümle vardı, süperdi. Bütün nimetleri unutturan nimet olarak bu veriliyordu. Şimdi anladınız mı? Neden belki biliyorsunuzdur. Buraya gelinir Yasin suresine. 3 kez okunur burası. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Selamun kavlen min Rabbir Rahim.
Herhangi bir olayda bile bu ifade dile getirilir.
İşte Kur'an'ın kalbi Yasin'dir ya. Allahu alem Kur'an'ın da pardon Yasin'in de kalbi bu ayettir. Ve bir sırrani bir şey söyleyeyim. Yani bu yerde duydum bunu. Kabre özellikle burası vurgulu okunur. Bu kabirdekilere ikramdır. Neyin ikramı olduğunu anladınız. Şöyle bir şey daha izah edeyim. Sonra teferruatına girelim. Vaktimiz daha var. Rahmetli babaannem var. Ben ona vefatından sonra adet haline getirmiştim. Her gün yatmadan evvel bir Fatiha okuyordum. Evet. Bayağı yaptım onu. Sonra bir ara unutmuşum. Adeti bir terk etmişim. Rüyamda gördüm. Böyle bir alem. Babaannem var. Başka insanlar var. Bana diyor ki oğlum diyor eskiden diyor bana diyor her gün diyor 5 TL, 5 lira gönderirdin diyor. Uzun zamandır göndermedin niye ki diyor. Şimdi ben uyandım Allah Allah bu 5 lira ne olsa 5 lira olsa aa dedim her akşam okuduğum Fatiha var ya 5 lira gibi ona Allahi Rabbani bir para olarak maneviyatta ikram ediliyormuş. Şimdi bir Fatiha 5 lira olursa şimdi Yasin'i düşünün. Hadiste diyor ya Peygamber Efendimiz ölülerinize okuyunuz diyor. Evet. İşte o bu kısmında selamun kavlen min Rabbir Rahim'le beraber tecelli eden manevi ikramın paranın da ne olduğunu tahmin edersiniz. O yüzden şu an artık Yasin'e biraz daha farklı bakmaya başlıyoruz değil mi? Hadi biraz daha teferruatına girelim bu ayetin. Selamun diyor. Bunu Arapça bilenler bilir. Ya sizlerle de çok paylaşıyorum, anlatıyorum. Bir esselam var, bir de selam var. Esselam başına el takısı geldiği zaman belirli bilinen bir selam manasına geliyor. Ama sonu tenvinli olursa selamun gibi, selamu değil de selamun ne harfi çıkacak şekilde okuduğumuzda da herhangi bir anlamına geliyor. Mesela kalem. El kalem dediğimizde özellikle bu kalem. Ama kalemun dediğimizde herhangi bir kalem. Yani bana bir kalem verin önemli değil. Ama kalemi verdiğin dediğinde, kalemi ver dediğinde el kalem deniyor. Bakın burada nasıl gelmiş?
Selam.
Selamun. Yani marife gelmemiş, nekre gelmiş, belirsiz gelmiş yani. Bu ne demek biliyor musunuz aynı zamanda? Bu selamın mahiyetini bilemezsiniz. Bilinen bir selam değil bu. Yani yeryüzünde birbirinize selam verip duruyorsunuz ya, o selamın aslı orada. Mahiyetini bilemezsiniz demek.
Bu
İşte.
ayetin bir kalkan olduğunu da söylüyor.
Tabii.
Konuşmuştuk.
Onu da söyleyeceğim. Unutturmayın. İşte öyle bir selam vardır. Bu selam da biraz teknik kısmına gireyim. Selamın burada müpteda Arapça bilenlere söylüyorum. Onlara da bir hitap eden kısmı olsun. Orada gizli bir haberin başında fiil cümlesi var. Yekulune lehum parantez içerisinde o yok. Kavlen. Kavlen niye biliyor musunuz? Burada bakın mansup gelmiş, üstün gelmiş. Yani meful gelmiş. Yani ne var orada? Biraz izah edici olsun. Onlara söylenir. Ne söylenir? Kavil söylenir. Kavil biliyorsunuz söz demek. Gale fiili var ya, gale dedi, onun isim hali kavildir. Türkçe'de kavilleşme deniyor değil mi? Sözleşme, anlaşma şeklinde kavil olarak söylenir. Bu ne oluyor? Selam aslında sizin tahmin edemeyeceğiniz bir muhteşemliktir. Cennette de onun kavil olarak, söz olarak tecellisi vardır. Şimdi sahneyi düşünün. Cennetler o, cennetlikler orada nimetler içerisinde birdenbire bir kavil geliyor. Esselam olan Allah'tan geliyor. Ne yapıyorsun? Bakıyorsun. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Artık görsel kısma giriliyor. Gördüğün artık Allah'ın cemali. Cemalullah denilen şeyin tecelli etmesi var orada. Yani Allah'ın bihizatihi kendisinin yüzünü ve çini göstermesi var orada. Şimdi niye kavlen demiş? Söz. Önce sözle. Selam. Nasıl bir söz ve tesirse artık. Baktığında bir de artık görsel. Hem işitsel hem görsel Rabbimin kendisiyle muhteşem bir ikramı var. Bu bana şeyi çağrıştırdı. Kıyamet suresi 22. ayeti vücuhun yevme izin mazuratun, o gün nice yüzler parlayacak. İla Rabbiha, Rablarına bakarak, nazıratın, Rablarına bakarak. İşte burada nazara fiili gözde olan şey değil midir? Nazara gözde olan fiil. İşte o gün yüzler parlıyor. Nasıl parlıyor biliyorsunuz? Sen baktığında o cemalullah tecellisine senin yüzünde parlıyor. Yüzün ak oluyor. Hani diyorlar ya benim yüzüm ak, alnım ak diyor ya. İşte asıl yüz aklığı oradan. Sen gerçek anlamda yüzün ak mı değil mi? Eğer Rabbin sana bakıyorsa, sen de ona baktığında yüzün parlıyorsa bu aklık oluyor işte. Parlama. Allah'ın nuruyla parlıyor. Yine kavlen de bakın şey olarak gelmiş. Nekre, belirsiz olarak gelmiş. Yani o sözün bile mahiyetini sen bilmiyorsun. Bu tarafta selam diyoruz ama Allahu Teala selam deyince nasıl olacak bilmiyorsun. Şimdi selamla ilgili bir şeyleri açıklayacağım. Selam bazen vasıtalı olur, bazen vasıtasız olur. Şimdi ayetlere göre vasıtaları söyleyeceğim. Bu Enam suresi 54. Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde, Peygamber Efendimiz'e diyor, sana geldiğinde onlara de ki selam olsun size. Yani Allah kendi selamını yeryüzünde Resul aracılığıyla veriyor. Bu vasıtalı selam. Aracılı yani selam. Ahzab suresi 44'te şu var. Kendisine kavuştukları gün, bu ölümü anlatıyor. Allah'ın onlara iltifatı selamdır. Ölüm anı bakın. Allah onlara çok değerli mükafatlar hazırlamışlardır. Bu da Allahu Teala'nın cennet değil bu öbür de gün değil daha dünyadayken ölürken özel kullarına selamla ikramı.
Merhaba değil.
Tabii canım. Yani aslında rahmanlık kaleminden yine öyle bir ikram var ama burayı kaldırmaz o. Devam edelim. Nahl suresi 32'de var. Size selam olsun yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık cennete girin diye. Bu da cennetin kapısındaki selam. Yine vasıtalı selam. Rıdvan. Biliyorsunuz Rıdvan'ı. Cennetin kapısındaki görevli. Rıza kökündendir. Rıza kökündendir. Rızvan ya da Rıdvan. Rıdvan onları karşılar ve şöyle der. Selam size. Tertemiz geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere girin buraya. Nereye? Cennete. Yine cennetin kapısındaki selam. Bu da Zümer 73'müş. Ve müminler cennete girdikten sonra kendi odalarında dinlenir, melekler gelirler ve onlara müjdeleri verip selam ulaştırırlar ve derler ki sabrettiğinize karşılık size selam olsun, dünya yurdunun sonu cennet ne kadar güzeldir. İşte bunların hepsi selam ama vasıtalı melekler tarafından falan verilen selamlar ya da Resul tarafından verilenler. Fakat bu selamı aldı, cennet nimetlerine de ulaştı fakat selamın sahibini de talep ediyor insan.
Onu duyduğu zaman her şey.
İşte o zaman da dua ediyor. Buradaki ifadeyi de söylüyorum. Ey Rabbim, ariflerin gönlünün varlığı tek olanın zikrindedir. müştak olanların arzusu yeganenin vecihindedir. Ey Rabbim, cemalini göster ve kula kendin selam ver. Aziz ve celil olan Allah tecelli eder ve selam size ey cennet ehli buyurur. İşte Allahu Teala'nın onlara rahim olan Rabbinin söylediği selam vardır. Allah. Ayetinin karşılığı budur. Yani bırakın artık vasıtalı selamları, Rabbim bizzat kendi vecihiyle selam veriyor. Devam edelim. Peki bunun vasıtasız olduğunu nasıl anladık? Ne diyor bakın? Min Rabbin diyor. Min Rab. Yani direkt Rab'dan. Aracı yok burada. Ondan falan değil. Uzaktan bir ifade değil. Direkt Rab'dan. Ve bakın Rablerinden de değil. Neden Rablerinden değil? Çünkü herkesin kendi esma tecellisi ve idrakını, anlayışına ve yönelişine göre bir Rab anlayışı vardır. Ama burada Rabb'ın kendisi veriyor. Sana da bırakmıyor. Direkt Rab'dan veriyor. Ama o Rab nasıl Rab? Rahim. Niye Rahim Rabb'ın sıfatı olarak gelmiş biliyor musunuz?
Merhametiyle girdi evet. Oraya çıkıyor.
Bir, eğer rahimin içinde tecelli olan, ha bir de şu var, Rahman değil, Rahim. Yani bu herkese değil tecelli, Rahim'in tecelli ettiği müminlere. Birinci aşaması bu. İki, neden Rab deseydi yetmez miydi? Neden Rahim'le sıfat vuruyor? O tamam, Allah'ın cemali, nimet, esselam ama... Allah'ın rahmeti olmadan direkt tecelli etse var ya, insanlar ona tahammül edemez. Ama Allahu Teala rahimliğiyle müminlerini öyle kıvamlı hale getiriyor ki, ekstra takviye, destek, o tecelliyi alacak hale geliyorlar. Kaldırabilecek hale geliyorlar. Yani tahammül ettirtiyor onlara rahmetiyle. İkincisi rahimliği şu, didarını, veçini direkt olarak göstermeyebilirdi. Nimetlerle olabilirdi. Ama veçini özellikle göstermesi, ikram etmesi de onun ekstra rahimliğindendir. Öyle bir rahim olan yani Rabbiniz var. Bırakın sadece nimetleri, kendiyle de ikram ediyor manasına.
İnsan istiyor da ama onun için. İnsan arzu ediyor Cenab-ı Hak.
İşte Allah-u Teala isteyen, talep eden mümine de kendisiyle ikram ederek de ikramların cennet alemindeki tabii ki en büyük ikramını etmiş oluyor. İyi oldu da bu bitmemesi, bazen bitmemesi hoşuma gidiyor. Öbür hafta o ağız tadıyla, o ağzımızda kalan damak tadıyla da devam ederiz. Allah-u Teala bize Allah rahmetine kavuşup, onun rahmetine kavuşup, hem din gününde hem de cennette onun ikramlarına mazhar olmayı nasip etsin. Ama ikramların cennetteki en büyüğü olan da Allah'ın kendisiyle ikramıyla, yani cemaliyle ikramıyla, onun Esselam esmasındaki onun o tecellisiyle tecellisine mazhar olmayı nasip etsin. Ve ahru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
Bismillahirrahmanirrahim.